Merhabalar, İSAR Podcast yayınına hoş geldiniz. Ben Muhammed Bedrettin Toprak. Bu bölümde önemli bir konuyu, önemli bir coğrafyadan kıymetli bir konukla konuşacağız. Türkiye Cumhuriyeti Başkonsolosluğu Yunus Emre Türk Kültür Merkezi ya da yaygın adıyla Yunus Emre Enstitüsü olarak bildiğimiz kurumun müdürü Reha Ermumcu ile birlikteyiz. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim.
Biz teşekkür ederiz kırmayıp vakit ayırdığınız için.
Estağfurullah, memnuniyetle.
Nasıl Kudüs'te havalar, ahval, her şey yolunda inşallah?
Şükürler olsun. Yani ama Kudüs tabii her zaman gergin, her zaman mahzun bu işgal şartlarından dolayı. Güzel ve mutlu haberleri verene kadar gayret etmeye devam.
Eyvallah. Kolaylıklar diliyoruz. Müsaadenizle birkaç cümleyle sizi dinleyicilerimize tanıtarak başlamak istiyorum. Reha Ermumcu, Marmara Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünden 2013 yılında mezun oldu. Halen lisansüstü eğitimine devam etmektedir. 2015 yılından beri Yunus Emre Enstitüsü'nde farklı görevlerde bulundu. Ankara ve Beyrut'ta görev yaptı. Halihazırda ise bu önemli görevi Kudüs'te yürütmekte ve orada ülkemizi başarıyla temsil etmektedir. Evet, isterseniz başlayalım.
Buyurun hocam.
Bugün kültürel diplomasi konusunu konuşacağız. Genelde kültürel diplomasinin ne olduğu ve nasıl yapıldığını, özelde ise Kudüs'te bu faaliyetlerin nasıl yürütüldüğünü konuşacağız. Önce çok genel bir soruyla giriş yapmak istiyorum ben. Diplomasi deyince hepimizin zihinlerinde bir şeyler çağrışıyor. Fakat kültürel diplomasi biraz daha farklı bir şey. Bu kavramı açarak başlayabilir miyiz? Kültürel diplomasi nedir? Tarihi nedir? Kültürel diplomasinin önemi ve farkı nedir?
Evet, kültürel diplomasi aslında yeni bir kavram olarak önümüzde dursa da olabildiğince bunun tarihi geriye gidiyor, tarihe gidiyor. Şimdi konvansiyonel diplomaside malumunuz bir kral, bir padişah, bir devlet başkanı irtibat kurmak istediği, iletişim kurmak istediği bir ülkeye büyükelçi atamak suretiyle oradaki diplomatik ilişkilerini tesis ediyordu değil mi? Büyükelçilik açması, hatta daimi temsilcilik açılmasıydı farklı farklı formlarda. Fakat o büyükelçi, örnek veriyorum 1000 sene önce Çin'e giden bir büyükelçi yanında bir hediyeyle gidiyordu değil mi? Bu hediye çok çok çok muhtemeldir ki bir kültürel obje oluyordu. İşte bu kültürel diplomasinin aslında konvansiyonel diplomaside kullanılması çok eskilere gidiyor. Fakat bunun kavramsal olarak biz bugün kavramsallaştırdığımız bir terim olarak tabii 20. yüzyıl ortalarından sonlarına kadar alabiliyoruz. Şimdi yumuşak güç unsuru olarak gördüğümüz bu alanın işte yumuşak güç tabirine gelelim. Mesela Joseph Nye'in 1982'de kavramsallaştırdığı bir tabir değil mi? Yumuşak güç. Fakat kültürel diplomasi veyahut da yumuşak güç her zaman vardı. Bu kavramsallaştırmadan önce de vardı. Bazı ülkeler bunun daha önce farkına vardı. Kültürün siyasette ve diplomaside toplumlar arası ilişkideki önemini çok daha önceden keşfettiler ve bu alana daha fazla yatırım yaptılar. Bazı ülkeler bunun hala farkında değil. Bu alanın ne kadar önemli olduğunu hala farkında değil. Ama öyle veya böyle az ya da çok her ülke diplomasisinde, konvansiyonel diplomasisinde de bu kültürel objeleri, kültürel ilişkileri kullanıyor.
Yani kültürel diplomasi çok yeni bir şey değil. Yani bildiğimiz diplomasinin altında olan fakat son zamanlarda aslında daha da önem kazanan bir alan gibi
evet.
Bir anlamamız gerekiyor yani.
Öyle söyleyebiliriz evet.
Eyvah. Peki yani kültürel diplomasiyi daha tercih edilen bir şey haline getiren durum nedir peki?
Evet, çok güzel bir soru. Şimdi konvansiyonel diplomaside ülkeler, devletler konvansiyonel diplomasiyle yapabileceklerinin sınırlarını aslında görmüş oldular. Yani çünkü siz bir büyükelçi ve mahiyetinde diplomatlar bir ülkeye tayin ettiğiniz zaman o diplomatların muhatapları o ülkenin, atandığı ülkenin Dışişleri Bakanlığı ve Devlet Başkanlığı'dır değil mi? Yani bütün irtibatını ve bütün yazışmalarını o ülkenin Dışişleri Bakanlığı ile ilk önce yapar. Gerek duyulursa o ülkenin Dışişleri Bakanlığı farklı bakanlıklara yazar, farklı kurumlara iletişimi sağlar. Ama doğrudan doğruya yazışma sisteminde bir işte STK'ya veyahut da başka bir kuruma yazışma yapamazsınız. Bu teamüllere de aykırıdır. Hatta bütün soru işaretlerini de üstünüze çekmiş olursunuz bu şekilde bulunduğunuz ülkede. Bu konvansiyonel diplomasi de böyle. Fakat kültürel diplomasi veyahut da daha geniş tabirle söyleyelim, kamu diplomasisi kurumlarınız olursa o ülkede bunu soru işareti bıraktırmadan daha etkili ve verimli bir şekilde yapmış olabiliyorsunuz. Yani işte kalkınma yardımları yapan bir kurumunuz varsa, yani işte uluslararası medya kurumlarınız varsa veyahut da kültürel diplomasi kurumlarınız varsa konvansiyonel diplomasideki o sınırlarınızı çok daha genişletmiş oluyorsunuz ve halka doğrudan doğruya iletişim imkanına sahip olmuş oluyorsunuz. Bu muazzam bir keşif tabii ki.
Evet. Yani biraz da bürokrasinin dışında olması sebebiyle herhalde daha geniş alt kitlelerine ulaşabilme gibi bir avantajı da var anladığım kadarıyla.
Evet. Yani hedef kitlenizi çok daha genişletmiş oluyorsunuz.
Aynı zamanda biraz yani biraz ekonomi diliyle konuşacak olursak uzun vadeli bir yatırım gibi de geliyor herhalde. Yani hani hükümetler değişebilir, siyasi akımlar değişebilir, eğilimler değişebilir ama sonuçta orada yaşayan insanların bir genel şey var ve sanki oraya hitap eden bir şey gibi.
Şimdi kültürel diplomasinin aslında çok yeni bir kavram gibi gözüküp aslında olmadığını başta zikrettik ya. Hı-hı. Mesela örnek vermek gerekirse sizin uzun süreli yatırımınıza binen, şimdi Osmanlı Devleti yani evladı Fatihan diyoruz değil mi? Bosna Hersek'te yapmış olduğu bazı kültürel yatırımlar tırnak içinde, bunun semeresini geri geliyor siz 550 sene sonra alıyorsunuz. Yani bazen çok daha kısa sürede alıyorsunuz meyvesini, 1 sene içerisinde, 2 sene içerisinde. Bazen 100 sene içerisinde, bazen 500 sene içerisinde, 1000 sene sonra alıyorsunuz. Yani bu yaptığınız faaliyetler de aslında geleceğe dönük, geleceğe yönelik faaliyetler genel itibariyle. Evet,
evet. Peki bir kıyaslama adına bir soru sormak istiyorum şimdi. Dünyada tabii ki yapılıyor mutlaka. Peki dünyada kültürel diplomasi nasıl ve ne boyutlarda yapılıyor? Yani dünyadaki örnekleri nedir, nasıldır? Ve bunların çıktıları nelerdir? Yani gözlemleyebildiğimiz somut veriler var mıdır?
Şimdi öncelikle çuvaldızı kendimize batıralım ve Türkiye olarak bu alanda çok ama çok geç kaldığımızı bir kere vurgulayalım, kabul edelim. Kültürel olarak bu kadar zengin bir ülke olup bu kadar zengin bir medeniyetin üzerinde yaşamamıza rağmen, hatta medeniyetler üzerinde, katman katman medeniyetler üzerinde daha da yukarı çekmek için çalışan bir devletin bir ferdi olarak kültürel diplomasi alanında çalışmalara kurumumuz çok çok yeni başlıyor. Yani Yunus Emre Vakfı bir kamu vakıf. Kamu vakfı 2007 yılında kuruluyor ve o vakfa bağlı bir enstitü olarak da Yunus Emre Enstitüsü 2009 yılında kuruluyor. 2009. Şimdi dünyadaki rakiplerimize bakalım, tırnak içinde muadillerimize bakalım. Onlar yaklaşık 14-15 ülke bu alanda bir yatırımı var, onu görüyoruz. Bunların başında tabii ki Fransa ve İngiltere geliyor. Sonrasında British Council ve Fransız Enstitüsü'nün haricinde Almanlar 1940'larda Goethe Enstitüsü'nü kuruyor. Sonra işte İtalyan Kültür Merkezi var. İspanyolların Cervantes Enstitüsü var malum. Amerikanların Amerikan Kültür Evi var. Amerikan Kültür Merkezleri işte. Ve yaklaşık yani Güney Kore şimdi bu işlerde biraz daha çaba sarf ediyor. Japonya'nın yine aynı şekilde bazı kültürel objelerini dünyaya pazarladığını görüyoruz. Ve yeni, çok yeni, bizim gibi yeni olan bir devlet daha var. O da Çin. Konfüçyüs Enstitüleri kanalıyla dünyaya kendi kültürünü, kendi dilini propaganda demeyeyim ama tanıtma diyeyim. hadi tanıtıyor. Toplamda 14-15 ülkenin bu alanın ciddiyetinin farkında olduğunu ve bu alana bir kaynak aktardığını görebiliyoruz.
Bir parantez araya girmek istiyorum. Bu kurumların tarihi ne kadar geri gidiyor peki?
Yani şimdi elimde maalesef o tablo yok ama Fransızların zannediyorum ki ilk enstitü kurmaları 1907 tarihine kadar gidiyor. Yani
neredeyse bir asır fark var.
Bizden neredeyse aramızda 100 sene fark var. Yine aynı şekilde İngilizler de bu alanda çok tecrübe sahibiler. Almanlar da herkese öyle. Ama şimdi bu Fransa ve İngiltere bu yapmış olduğu bu kültürel yatırımlarının faydasını tabii ki 1950'lerden beri, 1940'lardan beri, 60'lardan beri fazlasıyla aldı. Siyaseten de bunu kullandı. Turizm geliri olarak da kullandı ve hala kullanmaya devam ediyor. Şimdi örnek veriyorum. Paris'in dünyada en çok ziyaret edilen şehir olmasının bir sebebi de aslında 110 yıldır yapmış olduğu bu kültürel diplomasi faaliyetleridir. Yani çünkü elbette tabii ki Paris güzel bir şehir. Elbette insanlar Eyfel Kulesi'ni merak ediyorlar. Ama neden merak ediyorlar? Yani Eyfel Kulesi'nin haricinde ne insanları cezbediyor? Yani sadece Eyfel Kulesi midir? Dünyada milyonlarca insanı Paris'e çeken şey nedir? İşte öyle veya böyle bu kültürel yatırımlar, bu kültürel sermaye, öyle söyleyeyim, size geri olarak dönüyor. Bazen eğitimde dönüyor, bazen kültür sanatta dönüyor, bazen turizmde dönüyor, bazen siyasette dönüyor, bazen diplomatik kazanım olarak dönüyor. Ama dönüyor, bir şekilde dönüyor.
İngiltere'de öyle. Geri dönüyor derken olumsuz geri dönüş örneği var mı kültürel diplomasi?
Olumsuz geri dönüş örneğini ben şu ana kadar görmedim, tecrübe etmedim. Genelde yani %99 diyelim, hadi belki %1 varsa da, ama %99 oranında bu ülkelere olumlu manada katkı yapıyor bu kültürel diplomasi. Çünkü Arap dünyasından örnek verecek olursak, biraz da içinde olduğumuz için. Şimdi siz Arap milliyetçiliğinin etkin olduğu ve güçlü olduğu ülkelerde Osmanlı Devleti tarihini bırakın konuşmayı, ismen bile zikrettiğiniz zaman şeytanlaştırabiliyorsunuz veyahut da düşman konumuna girebiliyorsunuz.
Fakat şu anda biraz da öyle galiba zannediyorum. Yani bu son dönemdeki
bazı ülkelerdeki durum farklı, bazı Arap ülkelerindeki siyasi tavır biraz daha farklılaşabiliyor. O gündelik siyasete göre şekillenebiliyor. Ama eğer sizin toplum nezdinde, hatta akademisyenler nezdinde, o ülkenin kültür erbabı diyebileceğimiz kültürlü insanları, yazarları, çizerleri, akademisyenleri nezdinde bir ağırlığınız varsa, böyle bir iletişim kalanınız varsa, bir siyasetçinin Osmanlılar şöyle işgalciydi söylemi aslında tabanına ulaşmıyor. Siz işte kültürel diplomasi olarak bu tabanı ne kadar doldurduğunuz önemli burada. Dolayısıyla yapmış olduğunuz faaliyetleri bir bütün olarak ele almanız gerekiyor. Ama dediğiniz gibi yani kültürel diplomasinin size geri dönüşü çok çok büyük oranda olumlu.
Evet, muazzam. Pekala, şöyle devam etmek istiyorum müsaadenizle. Biraz yani dünyadan örnekleri konuştuk. Biraz da ülkemiz özelinde konuşalım istiyorum. Peki bizde yani kültürel diplomasi ya da daha geniş manasıyla kamu diplomasisi diyelim. Türkiye'nin kamu diplomasi kurumları hangileri ve bunlar neler yapıyorlar?
Türkiye son dönemde çok büyük bir atılım gösterdi dış dünyayla olan bağlantılarını tesis etmede. Ama bunu, bu çığırı açan kurumların başında TİKA geliyor. Bunu büyük bir ihtiyarla söyleyebiliriz. Sovyetlerin yıkılmasından sonra özellikle Orta Asya'daki Türkiye Cumhuriyetlerle kurmak istediğimiz bu yeni tip diplomasiyi, kamu diplomasisini TİKA üstlendi. Ve 90'lı yıllar boyunca da özellikle Orta Asya'da çok ciddi bir etkinliğe ulaştı. Türkiye'nin halihazırdaki bu konumuna gelmeden önce. Fakat 2004'ten 2005'ten sonra TİKA da etkinlik sahasını genişletti. Ve sonrasında 2009 yılına geldiğimizde Yunus Emre Enstitüsü'nün kuruluşunu görüyoruz. Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı, kısa adıyla YTB kurumunu görüyoruz. Hatta Kızılay'ın, Türk Kızılay'ının yine yurt dışına açılması yine aynı şekilde bu tarihlere belki şey yapıyor. Daha öncesi de var ama daha etkin bir şekilde kullanılması, daha etkin bir şekilde ofisleşmesi yurt dışında. İnsani yardım alanında yapmış olduğu bu faaliyetleri de yine kamu diplomasisi altına alabiliriz. Yine AFAD hakeza anlık afet durumlarında yurt dışında ofis olmasa bile çoğu yerde yoktu zannediyorum ama Türkiye'den böyle bir kamu diplomasisi icra ediyor. Bunun dışında kamu diplomasisi dediğimiz zaman yani tabii ki bunun içerisine ben Anadolu Ajansı'nı ve TRT'yi de dahil edebilirim. Çünkü sonuçta Arapça yaptığınız bir yayın, Farsça yaptığınız bir yayın ve hatta Fransızca yapmış olduğunuz bir yayın, yabancı dilde yapmış olduğunuz bu yayınlar tabii ki Türkiye'nin dış dünyadaki kamuoyunu etkiliyor. Amacı da bu zaten. Yani bu gibi kurumlar, yaklaşık 5-6 kurum saydım değil mi? Bu kurumlar Türkiye'nin yurt dışındaki imajını olumlu manada iyileştirilmesinde önemli roller üstleniyorlar.
Evet, son zamanlarda gözle görülür şeyler de var tabii ki. Evet, gözle görülmeyen, sonradan gelen etkileri de olacaktır ama.
Kesinlikle, kesinlikle. Yani 10 sene sonra çok daha farklı bir tablodan konuşmuş olacağız. Buna çok %100 eminim inşallah. Yani hep bütün saymış olduğum kurumlarımız da aslında birbirlerinin ayaklarına basmadan büyük bir koordinasyon içerisinde hareket ediyorlar. Biri insani yardım konusunda, biri kalkınma yardım konusunda, biri medyada, biri kültürel alanlarda, eğitim alanlarında, kültür sanat alanlarında faaliyet sürdürüyor. Ve devletin tepesinde böyle bir ciddi bir koordinasyon olduğunu düşünüyorum.
Çok güzel. Hazır insani yardım kelimesini kullandınız. Oradan aklıma gelen bir soru var. Müsaadenizle onu sorayım. Bizdeki kurumları sayıyoruz. Daha çok kamu kurumlarından bahsettik tabii ki. Bunları söylediniz. Peki daha çok bu insani yardımlarla gündeme gelen STK'larımız var. Yurt dışında da bunların bazı faaliyetlerini görüyoruz. Peki bunları kültürel diplomasi kurumları olarak değerlendirebilir miyiz? Bunlar o çatı altına girerler mi yaptıkları faaliyet itibariyle?
Yani şimdi tabii ki diplomasi hani resmi kurumlar aracılığıyla yapılıyor olsa da en nihayetinde STK'ların da bu alana, kamu diplomasi alanında çok çok büyük katkıları var. Şüphesiz. Hatta bazen devlet kurumlarının yetişemediği, bazen devlet kurumlarının o anda işte erişemediği yerlerde bakıyorsunuz Türk STK'lar var. Ve tabii ki yakalarında, arkalarında, önlerinde bayrağımız da mevcut. Yani bu oraya yardım esnasında, yardım götürülen yerde insanlar şunu sormuyor ki bu resmi kurum mu yoksa bir STK mı? Yani bu bir kamu diplomasisi kurumu mu yoksa bir STK mı diye sormuyor zaten. Bunu Türkiye olarak genel olarak değerlendiriyor ki zaten.
Hey, entum diyorlar yani. Nereden geldiniz?
Tabii ki yani sonuçta Türkiye'den geldiyse başımızın gözümüz üstüne diyor. Bu da şunu gösteriyor. STK'ların da bu alana çok çok çok büyük bir katkısı var tabii ki. Şüphesiz.
Yani hem kamu kuruluşları itibariyle hem de bağımsız kuruluşlar itibariyle yürütülen bir diplomasi faaliyeti var diyebiliriz yani.
Kesinlikle. Eyvah, kesinlikle.
Güzel, çok güzel. Soruyu biraz daha özelleştireyim müsaadenizle. Peki biz yani Türkiye kültürel diplomaside ne durumdayız? Yani hangi coğrafyalarda ne tür faaliyetler yapıyoruz? Ülkeler arası ve kendi uygulamamız arası karşılaştırmalar yaparsak bu konuda ne söyleyebiliriz? Ya da yani biraz daha verilerle konuşabilir miyiz? Var mı elimizde bir şeyler?
Şimdi kültürel diplomasi alanına geçtik. Kamu diplomasisinden biraz daha özelleşmiş oldu alanın. Dolayısıyla bu alanda kanunen kurulmuş olan Yunus Emre Enstitüsü'nden bahsedebiliriz. Daha çok kültürel işlerle sorumlu, kültürel diplomasiyle sorumlu. Türkiye'nin kültürel diplomasiyle doğrudan doğruya sorumlu tek kurum kuruluşu diyebilirim. Fakat bu şu demek değil ki diğer kurumlar kültürel diplomasiye katkı sağlamıyor. Bilakis mesela Türk Hava Yolları'nı ele alalım. Şimdi Türk Hava Yolları uçakta dünyada en fazla yolcu taşıyan hava yollarından biri değil mi? Gururla ifade ediyoruz Türk Hava Yolları'na. Türk Hava Yolları uçakta ikram ettiği bir Türk kahvesiyle, bir Türk lokumuyla veyahut da Türk yemekleriyle aslında muazzam bir kültürel diplomasi icra ediyor. Yani tek rakibimiz Türk Havaları diyebilirim. Şaka bir yana. Bu yapmış olduğunuz tanıtımlar, bu yapmış olduğunuz kültürü pazarlayabildiğiniz ölçüde biraz da sizin. Bunu satabildiğiniz ölçüde biraz da bu kültür sizin. Yani maalesef böyle bir dönemde yaşıyoruz. Bunu da kullanabildiğiniz ölçüde güçlüsünüz siyaseten de. Şimdi artık ırkçılık yapıldığı zaman doğrudan doğruya şimdi insanların rengine göre, diline göre ırkçılık yaptığınız zaman bunu şimdi kimse kabul etmez dünyada. 2020 yılındayız. Fakat bunu bazı kültürel objeler, bazı kültürel alanlarda yaptığınız ırkçılığı profesyonel bir şekilde yaparsanız tutma ihtimali var. O yüzden bunlara da müteyakkuz olmak durumundayız. Yani
bir örneği var mı? Bende çok bir şey canlanmadı. Nasıl bir şey mesela?
Yani mesela örnek vereyim. Bir kültürü veyahut da bir devleti marjinalize